Ayrım 47.
İçinde hayvanların boğazlandığı kanlı avlularla, ölümün herkesin malı olan çarşafların içinde, insanları kas kata ettiği loş salonlar arasında bu onun son gezintisiydi. Yaşam işte bunun içinde sıkışmıştı. "Beyim, biraz bakar mısınız?" ve birden yerde kendi gölgesini ördü. Bu yüz yuvarlak gölge, Gervais bir hava gazı fenerine yaklaştığında basık gülünç bir biçime giriyordu. Karın, göğüs, kalçalar yayılıyor, hep birlikte akıyor, dalgalanıyordu. Gervais öyle topallıyordu ki, yerdeki gölgesi her adımda takla atıyordu. Tıpkı kukla gibi. Sonra uzaklaşırken kukla büyüyor, büyüyor, dev gibi oluyordu. Burnunu ağaçlara, evlere çarpan referanslar yapa yapa bütün bulvarı kaplıyordu. Aman Tanrım, ne kadar gülünç ve korkunçtu. Şekilsizleştiğini hiçbir zaman bu kadar iyi anlayamamıştı. İşte o zaman bu gölgeye bakmaktan kendini alamadı. Hava gazı fenerlerini bekleyerek gölgenin yalpa vuruşunu gözleriyle izlemeye başladı. Ve artık sesini alçaltıyor, gelip geçenlerin arkasından ancak mırıldanmaya cesaret edebiliyordu. "Beyim, biraz bakar mısınız?" Bu arada vakit hayli gecikmiş olacaktı. Mahallede iyiler kötüleşiyordu. Lokantalar kapanmış, yayvan sarhoş sesleri işitilen meyhanelerde gaz lambalarının ışıkları sönmüştü. Gülüşme, şakalaşma şimdi artık kavgaya dönüşmüştü. Üstü başı yırtık pırtık, iri yarı bir adam avazı çıktığı kadar "Seni temelinden sökeceğim, kemiklerine numara koyacağım," diye bağırıyordu. Bir sokak sürtüğü, bir gazinonun kapısının önünde dostuyla gırtlak gırtlağa gelmiş, ona murdar ayı, hastalıklı domuz diye çıkışıyordu. Dostu da ona habire, "Ya kız kardeşin?" demekle yetiniyordu. Sarhoşluk dışarıya bir boğazlaşma gereksinmesi, gittikçe seyrekleşen, gelip geçenlerin benzini artıran ve yüzünü buruşturan yabanıl, yırtıcı bir şey üflüyordu. Bu dövüş oldu, bir sarhoş dört ayağı havada sırtüstü yere serildi. Arkadaşı da onu temize havale ettiğini sanarak kaba kunduralarını takırdata takırdata sıvışıp kaçtı. Sürü sürü sarhoşlar avaz avaz edepsiz şarkılar söylüyorlardı. Sonra da hıçkırıklarla ve sarhoşların boğuk bir gürültü çıkararak yere düşmeleriyle kesilen derin sessizlikler oluyordu. İki haftalık gündeliklerin verildiği günler cümbüş hep böyle biterdi. Şarap 6 saat süresince öyle dereler gibi akardı ki herkes soluğu kaldırımlarda alırdı. Seyreyleyin siz artık kaldırımın orta yerine yayılan o kusmukları, o tavus kuyruklarını, gecikmiş ve titiz kimseler bunlara basmamak için üstünden nasıl atlamak zorunda kalırlardı. Eh doğrusu ya, mahalle berbat olurdu. Sabahleyin süpürülüp temizlenmeden önce bir yabancı gelip oraları gezse çok güzel bir izlenim edinirdi. Ama bu saatte sarhoşlar babalarının evinde gibiydiler. Avrupa falan vız geliyordu onlara. Hatta bıçaklar çekiliyor, hovardalık kan içinde sona eriyordu. Kadınlar hızlı hızlı yürüyorlar, erkekler kurt gibi gözlerle dolaşıyorlardı. Gece bir sürü iğrenç şeylerle yüklü, gitgide daha koyulaşıyordu. Gervais sadece hiç durmadan, habire yürümek düşüncesiyle bir başına hızla sıçraya sıçraya caddede bir aşağı bir yukarı gelip gidiyordu. Kimi zaman iyice uyku bastırıyordu. Topal bacağının sallantısına kendini kaptırarak uyukluyordu. Sonra irkilerek çevresine bakınıyor ve kendini bilmeden ölü gibi uyku içinde tam 100 adım yürüdüğünü görüyordu. Dikildiği yerde uyumaktan ayakları delik pabuçlarının içinde genişliyordu. Öyle yorgun, bitkin, boşalmış gibiydi ki adeta vücudu kendinde değildi. O an kafasını kurcalayan açık seçik son düşünce kızı olacak şırfıntının belki de o sırada istiridye yemekte olduğuydu. Derken kafasının içinde her şey bulandı. Gözleri açık durduğu halde düşünmek, aklını başına toplamak için çok fazla çaba harcaması gerekiyordu. Bütün varlığının yok oluşu içinde hala süren biricik duyum, hiçbir zaman duymadığı kadar şiddetli bir soğuk, keskin, öldürücü bir soğuktu. Ölüler hiç kuşku yok ki toprağın altında bu kadar üşümezlerdi. Gervais güçlükle başını yukarı kaldırdı. Yüzü buz gibi kamçılandı. Dumanlı gökten kar en sonunda yağmaya başlamıştı. hafif bir rüzgarın döndüre döndüre üflediği incecik sert bir kardı bu. 3 gündür bu karı bekliyordu. Tam zamanında yağmaya başlamıştı. O zaman Gervais bu ilk sağanak altında silkinip kendine gelerek hızlı hızlı yürüdü. Erkekler koşuşuyorlardı. Omuzları şimdiden bembeyaz olmuş, bir an önce evlerine gidebilmek amacıyla acele ediyorlardı. Gervais ağaçların altından ağır ağır gelen bir tanesini görünce hemen yaklaşıp "Beyim biraz bakar mısınız?" dedi. Adam durmuştu ama işitmemiş gibiydi. Elini uzattı. Alçak bir sesle mırıldandı. "Allah rızası için bir sadaka." Karşılıklı bakıştılar. Aman tanrım, bu kadar düşmüşlerdi demek. Buru baba dileniyordu. Bayan Capio kaldırımda müşteri bekliyordu. Karşılıklı durmuş, ağızları bir karış açık kala kalmışlardı. Artık aynı düzeye gelmişlerdi. El ele verebilirlerdi. Yaşlı işçi bütün gece dolanıp durmuş, hiç kimsenin yanına yaklaşmaya cesaret edememişti. Karşısında durduğu ilk insan kendi gibi açlıktan ölen biriydi. Ey ulu tanrım, olacak şey mi bu? 50 yıl çalış dedin de sonra sokak sokak dilen. Gutedor sokağının en namlı çamaşırcısı olduğunu gör de kaldırımlara düş sonra. İçler acısı bir durum. Hala durmuş bakışıyorlardı. Sonra hiçbir şey demeden her biri yüzlerini kamçılayan karın altında kendi yollarına gittiler. Gerçek bir fırtınaydı bu. Göğün dört bir köşesinden hızla üfüren incecik bir kar, bu alabildiğine geniş alanda savrulan bir toz gibi yağıyordu. Bu uçuşan tozun içinde her şey silikleşiyor, birkaç adım ilerisi görünmüyordu. Mahalle yok olmuştu sanki. Kar fırtınası son sarhoşların hıçkırığı üzerine bembeyaz örtüsünün sessizliğini sermiş gibiydi. Bulvar ölmüşe benziyordu. Gervais şaşkına dönmüştü. Zorlukla ilerlemeye çalışıyordu. Yolunu bulmak için ağaçlara tutunuyordu. İlerledikçe sokak fenerleri dolgun havanın içinden sönmüş meşaleler gibi ortaya çıkıyordu. Derken bir dört yol ağzından geçtiği sırada birdenbire bu ölgün ışıklarda yok oldu. Gervais bulanık bir anafora kapılmış yuvarlanıyor, yolunu bulmasına yardım edecek hiçbir şey seçemiyordu. Ayağının altında belirsiz bir beyazlıktaki yer kaçıp gidiyordu. Kurşuni renkli duvarlar içine kapatılmış gibiydi. Duraklıyor, çok yavaş ilerliyor, bu buzdan örtünün gerisinde caddelerin sonsuzluğunu, sokak fenerlerinin bitmez tükenmez dizilerini, bütün bu uyuyan Paris'in kapkara ve ıssız sonsuzluğunu sezinliyordu. Dış bulvarlarla Meganta ve Ornano bulvarlarının kesiştiği noktaya ulaşmış ve hemen oracıkta yere yatmayı düşünüyordu ki bir ayak sesi işitti. Koştu ama kar gözlerini kapatıyor, ayak sesi de uzaklaşıyordu. Gervais bu seslerin sağa mı sola mı gittiğini kestiremiyordu. Sonunda bir erkeğin geniş omuzlarını görebildi. Kıpırdayan koyu renk bir gölge bir sisin içine dalıyordu. Artık bunu yakalamalıydı. Bunun üzerine daha hızlı koşup adama yetişti. İşçi tulumunun eteğinden yakalayarak "Beyim, beyim, biraz bakar mısınız?" Adam döndü. Bu Guje'ydi. Şimdi de altın sakala çatmıştı. Tanrı'ya karşı nasıl bir günah işlemişti de bu kadar acı çekiyordu. Demirciye çatmak, onunla burun buruna gelmek, sapsarı yüzüyle, yalvaran haliyle, kent kapılarındaki sürtükler arasında onun gözüne görünmek son darbeydi. Bütün bunlar bir hava gazı fenerinin altında olup bitiyordu. Gervais, gerçek bir karikatür gibi, kar üstünde soytarılık edermişe benzeyen, kendi biçimsiz gölgesini görmekteydi. Gören de onu sarhoş sanırdı. Ey tanrım, kursağında bir lokma ekmek, vücudunda bir damla şarap olmadığı halde sarhoş sanılmak. Bütün suç kendinindi. Ne diye içip içip sarhoş oluyordu? Hiç kuşkusuz Guje de onun içtiğini ve pis bir eğlenceye çıktığını sanıyordu. Bir yandan Guje, kar o güzelim sarı sakalına yolunmuş bir papatya gibi konarken bir yandan da kadına bakıyordu. Gervais başını eğip gerilerken adam onu tuttu. Gelin dedi. Ve kendi önden yürüdü. Gervais peşinden gitti. İkisi birlikte duvarlar boyunca gürültü etmeden süzülerek sessiz mahalleyi geçtiler. Zavallı Bayan Guje, Ekim ayında şiddetli bir romatizmadan ölmüştü. Guje hala Nül sokağındaki o küçük evde üzgün ve tek başına oturuyordu. O gün hasta bir arkadaşının başucunda beklediği için gecikmişti. Kapıyı açıp bir lamba yaktıktan sonra merdiven başında süklüm büklüm duran Gervais'e döndü. Sanki annesi hala işitebilecekmiş gibi çok alçak sesle "Girin," dedi. Bayan Guje'nin odası olan ilk oda onun bıraktığı şekilde adeta dinsel bir saygıyla olduğu gibi korunmuştu. Pencerenin önünde bir sandalyenin üstünde dantel kasnağı hala duruyordu. Sandalyenin yanındaki büyük koltuğunsa gene yaşlı dantelci kadının gelmesini bekler gibi bir hali vardı. Yatak düzeltilmişti. Bayan Guje geceyi oğluyla birlikte geçirmek amacıyla mezarlıktan kalkıp gelebilseydi yatağında yatabilirdi. Odada adeta dinsel bir saygı, bir dürüstlük ve iyilik kokusu vardı. Demirci daha yüksek sesle bir kez daha "Girin," diye üsteledi. Gervais saygın bir yere süzülen bir sokak kızı tavrıyla korka korka girdi. Guje ölmüş annesinin evine böyle bir kadını soktuğu için yüzü sapsarı kesilmiş, tir tir titriyordu. Sanki işitilmek, utancından kaçınmak istermiş gibi ayak seslerini boğarak oradan geçtiler. Sonra Guje Gervais'i kendi odasına sokunca kapıyı örttü. Delikanlı orada kendi evindeydi. Bu oda Gervais'in tanıdığı dar aralıktı. Beyaz perdelerle süslü küçük demir karyolasıyla bir öğrenci odasıydı bu. Yalnız duvarlarda gazetelerden kesilmiş resimler daha çoğalıp yayılmış, tavana kadar yükseliyordu. Gervais bu tertemiz, lekesiz odada ilerlemeye cesaret edemiyor, lambadan uzağa çekiliyordu. Bunun üzerine Guje hiçbir şey söylemeden şiddetli bir öfkeye kapılarak onu yakalayıp kollarının arasında ezmek istedi. Gervais baygınlık geçiriyor, "Tanrım, Tanrım," diye mırıldanıyordu. Sobada küllenen ateş hala yanıyordu. Demircinin eve döneceğini sanarak soğumasın diye bıraktığı bir gün önceden kalmış bir parça yani küllüğün içinde tutuyordu. Fazla sıcaklıkla gevşeyen Gervais yahniyi öyle olduğu gibi tavanın içinden yemek için neredeyse dört ayak olacaktı. Elinde değildi. Midesi kazınıyor, yırtılıyordu. İçini çekerek eğildi. Ama Guje anlamıştı. Yahniyi masanın üstüne koydu. Ekmeği kesti, bardağa su koydu. Gervais "Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim," diyordu. "Ah siz ne iyi insansınız, teşekkür ederim." Bu arada kekeliyor, sözcükleri artık doğru dürüst söyleyemiyordu. Çatalı eline aldığı zaman öyle titriyordu ki çatal elinden düştü. Boğazını tıkayan açlık kafasına bir yaşlı salla başlığı veriyordu. Eliyle yemek zorunda kaldı. İlk patatesi ağzına tıktığı zaman hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. İri yaşlar yanaklarından yuvarlanıyor, ekmeğin üstüne dökülüyordu. Gervais hep yiyordu. Şiddetli soluyarak, çenesi kasılarak, gözyaşlarıyla ıslattığı ekmeğini açgözlülükle oburca yiyordu. Guje yemek boğazında kalmasın diye onu su içmeye zorladı. Bardak dişlerinin arasında hafifçe tıkırdadı. Guje alçak sesle "Daha ekmek ister misiniz?" diye sordu. Gervais ağlayarak "Hayır," diyor, "Evet," diyor ve ne dediğini, ne istediğini kendisi de bilmiyordu. "Ey ulu tanrım, açlıktan ölmesine ramak kalmışken doyasıya yemek yemek ne güzel ve acıklı bir şeydi." Guje kapıya dikilmiş onu seyrediyordu. Şimdi abajurun keskin ışığı altında onu iyice görüyordu. Ne kadar yaşlanmış, ne kadar bozulmuştu. Odanın sıcaklığı saçlarındaki ve giysilerindeki karı eritiyor, üstü başı sırılsıklam oluyordu. Rüzgarlarla dağılan saçları iyice kırlaşmıştı. Boynu omuzları arasında kaybolmuştu. İnsanı ağlatacak kadar çirkin ve şişmandı. Guje onun boyun çizgisinin bir gerdanlık gibi göründüğü dönemlerdeki aşklarını düşünüyordu. O zamanlar onu görmekten büyük bir haz duyar, saatlerce onu seyretmeye giderdi. Sonraları Gervais demirhaneye gelmişti. Guje demirini döverken birlikte büyük zevkler tatmışlardı. O zamanlar Guje geceleri onu odasında görme özlemiyle kaç kez yastığını ısırmıştı. Ona karşı öylesine şiddetli bir istek ve özlem duyuyordu ki kucaklayacak olsa ezerdi hiç kuşkusuz. İşte şimdi şu an Gervais kendisinindi. Ona sahip olabilirdi. Gervais kalktı. Yemeğini bitirmişti. Guje'nin kendisini isteyip istemediğini bilmediği için bir an başı eğik, sıkılarak öylece durdu. Sonra onun gözlerinde bir pırıltı tutuştuğunu görür gibi olunca elini entaresine götürdü. İlk düğmeyi çözdü. Ama Guje kadının önünde diz çökmüş, ellerini tutup yavaşça ''Sizi seviyorum Bayan Gervais'' diyordu. ''Sizi her şeye karşın hala seviyorum, yemin ederim.'' Gervais onu böyle ayaklarının dibinde yerde görünce telaşla ''Böyle söylemeyin Bay Guje'' diye haykırdı. ''Hayır, böyle söylemeyin lütfen, beni çok üzüyorsunuz.'' Guje ömründe iki kez sevemeyeceğini söyleyince kadın daha fazla üzüldü. ''Hayır, hayır, istemem. Çok utanıyorum. Tanrı aşkına ayağa kalkın. Yere diz çökmek asıl bana düşer.'' dedi. Guje ayağa kalktı. Bütün vücudu tepeden tırnağa ürperiyordu. Titrek bir sesle ''Sizi öpmeme izin verir misiniz?'' diye kekeledi. Gervais hayretten ve heyecandan şaşkına dönmüş, söyleyecek söz bulamıyordu. Başıyla ''Evet.'' dedi. ''Öyle ya, onundu. Canı nasıl isterse kendisini öyle kullanırdı.'' Ama Guje sadece dudaklarını uzatarak ''Aramızda bu kadar yeter Bayan Gervais'' diye mırıldandı. ''Bizim bütün dostluğumuz bu kadar, öyle değil mi?'' Gervais'i alnından ağarmış saçlarının bir tutamından öptü. Annesi öldü öleli, hiç kimseyi öpmemişti. Dünyada kala kala sadece sevgili can dostu Gervais kalmıştı. Onu böylesine büyük bir saygıyla öptükten sonra geri geri gitti. Boğazı hıçkırıklarla yırtılarak karyolasına, enlemesine kapandı. Gervais orada daha fazla kalamadı. İnsan yürekten sevince bu koşullar altında yeniden buluşmak çok acı ve çok feci bir şeydi. Ona ''Sizi seviyorum Bay Guje'' diye bağırdı. ''Ben de sizi çok seviyorum. Olacak şey değil bu, şimdi anlıyorum. Elveda, çünkü bu ikimizi de boğar sonra.'' Bayan Guje'nin odasından koşa koşa çıktı. Kendini gene kaldırımda buldu. Kendine geldiği zaman Gutedor sokağındaki evinin kapısına gelmişti. Boş kapının ipliğini çekiyordu. Ev kapkaranlıktı. Gervais oraya yüreğindeki yasın içine girer gibi girdi. Gecenin o saatinde ardına kadar açık ve yıkık dökük cümle kapısı yırtıcı bir hayvanın açık ağzına benziyordu. Düşünüyordu da bir zamanlar bu kışla bozuntusunun bir köşesinde yaşamayı ne kadar istemişti. Demek kulakları tıkalıydı ki duvarların arkasında uğuldayan o kahrolasıca umutsuzluk ve sefalet müziğini o tarihte işitememişti. Bu lanet olasıca yere adımını attığı günden beri boyna alçalmaya, yuvarlanmaya başlamıştı. Evet, bu kahrolasıca kocaman işçi evlerinde böyle balık istifi gibi üst üste yaşamak felaket getiriyor olmalıydı. İnsan orada yoksulluk kolerasına yakalanıyordu. O akşam da herkes gebermiş gibiydi. Sadece sağ tarafta boşların horladığını işitiyordu. Oysa solda Lantier ile Virgin uyumayan ama gözleri kapalı sıcak sıcak yatan kediler gibi mırıl mırıl ediyorlardı. Gervais avluda kendini gerçek bir mezarlığın ortasında sandı. Kar yerde soluk renkli bir dörtgen oluşturuyordu. Kirli bir kurşuni renkteki bina harabe duvarları gibi bir tek ışık bile sızdırmadan gökyüzüne doğru yükseliyordu. İçeriden tek bir soluk bile işitilmiyordu. Soğuktan ve açlıktan katılıp kalmış bütün bir kasaba halkı sanki oraya gömülmüştü. Kara bir çirkef deresinin üzerinden atlamak zorunda kaldı. Boyahanede akan, hala dumanı tüten ve karın lekesiz beyazlığı içinde kendine çamurlu bir yatak açan bir su birikintisiydi bu. Tıpkı kendi düşüncelerinin renginde bir su. O güzelim mavi, tatlı pembe sular çoktan akıp gitmişti. Sonra karanlıkta 6 kat merdiveni çıkarken gülmekten kendini alamadı. Acı bir gülüştü bu. Eski günlerdeki amaçlarını düşünüyordu. Başı dingin, rahat rahat çalışmak, her zaman yiyecek ekmek bulmak, uyumak için az buçuk temiz bir odaya sahip olmak, çocuklarını iyice yetiştirmek, dayak yememek, rahat döşeğinde ölmek. Yo, hayır, doğrusu ya gülünçtü. Bu isteklerinin hepsi de ne biçim gerçekleşmişti ya. Bir kere artık çalışamıyordu. Yemek yemiyordu. Çör çöp üzerinde pislik içinde yatıyordu. Kızı hovarda peşinde koşuyordu. Kocasından bol bol dayak yiyordu. Geriye kala kala bir kaldırım üzerinde gebermesi kalıyordu. Eve girer girmez kendini pencereden fırlatma yürekliğini gösterebilse, o da tez vakitte gerçekleşecekti. Sanırsınız ki Tanrı'dan 30 bin frank gelir ve iyi bir konum istemişti. Doğrusu ya, bu dünyada insan ne kadar alçak gönüllü olursa olsun sonunda hava alırdı. İşte böyle avcunu yalardı. Bir lokma ekmek zıbarıp yatacak bir köşe bile yoktu. İşte herkesin ortak yazgısı buydu. 20 yıl ütü yaptıktan sonra o güzel köşeye çekilme umudunu anımsayınca gülüşünün acılığı daha da arttı. Eh pekala işte, köye gidiyordu. Perlaşiz mezarlığında yemyeşil bir köşe istiyordu. Koridora daldığı zaman adeta deli gibiydi. Zavallı başı dönüyordu. Aslına bakılırsa duymakta olduğu büyük acı Guje'den sonsuza dek ayrılmış olmasından kaynaklanıyordu. Aralarında bir şey kalmamıştı. Birbirlerini bir daha hiç görmeyeceklerdi. Sonra bunun üzerine bir de bütün öteki felaketler gelip eklenince kafasının içini büsbütün karıştırıyordu. Gervais Bijart'ların kapısının önünden geçerken başını uzatınca Lali'yi ölmüş gördü. Çocuk ebediyen kendini naza çekip boylu boyunca uzanabildiğine memnun görünüyordu. İyi doğrusu, çocuklar büyüklerden daha talihliydi. Bozok babanın kapısının altından ışık sızdığını görünce küçük Lali'nin gittiği yola birlikte gitmek için şiddetli bir istek duyarak doğruca adamın odasına daldı. Bozok baba o yaşlı maskara o gün eve görülmemiş bir neşe içinde dönmüştü. Öyle kafayı çekmişti ki soğuğa karşın yere serilmiş, horul horul uyuyordu. Bu da hiç kuşkusuz güzel bir düş görmesine engel değildi. Çünkü uyurken karnından gülermiş gibiydi. Yanık bıraktığı yağ kandilli giysilerini, bir köşede yasılıp kalmış kara şapkasını, yorgan niyetine dizlerine çektiği kara pelerinini aydınlatıyordu. Gervais onu görünce birdenbire öyle yüksek sesle yakınıp sızlanmaya başladı ki Bozok Baba uyandı. O zaman Gervais kollarını ileri doğru uzatarak neler kekelediğinin ayırdığında olmadan coşkuyla yalvarmaya başladı. Ne olur beni de götürün. Bıktım artık, dayanamayacağım, gitmek istiyorum. Bana kızmayın olur mu? Bilmiyordum ki Tanrım, insan hazır olmadıkça hiçbir şey bilmez ki. Evet ya, günün birinde gidivermek insanı sevindirir. Götürün beni, götürün beni, size canı gönülden teşekkür ederim. Gervais yüzünü sarartan bu istekle bütün vücudu titreyerek diz çöküyordu. Hiçbir zaman bir erkeğin ayaklarının dibinde böyle yuvarlanmamıştı. Bozok babanın ayyaş suratı, yamuk ağzı, mezar tozlarıyla kabuk bağlamış derisiyle ona güneş kadar güzel ve parlak görünüyordu. Bu arada henüz uyku sersemi olan yaşlı adam kendisiyle alay edildiğini sanıyordu. "Hey, buraya bakın, alayın sırası değil şimdi," diye mırıldanıyordu. Gervais coşkuyla habire "götürün beni" deyip duruyordu. "Unuttunuz mu, hani bir gece bölmeye vurmuştum, sonra da hiçbir şey yok demiştim. Çünkü o zaman daha çok aptaldım. Ama bakın, ellerinizi verin, artık korkmuyorum. Beni uyumaya götürün. Göreceksiniz bakın, hiç kıpırdayacak mıyım? Dünyada bundan başka bir şey istediğim yok. Götürürseniz sizi çok severim." Kadınlara karşı kibar davranmayı hiçbir zaman elden bırakmayan Bozok, kendisine bu kadar tutkun görünen bir hanımı terslememesi gerektiğini düşündü. Çökmüştü ama giyinip kuşandığı zaman gene de pek kötü değildi. Gene de işe yaradı. İnanmış bir tavırla "çok doğru söylüyorsunuz" dedi. "Bugün gene 3 tanesini paketledim. Bunlar eğer ellerini ceplerine sokabilselerdi bana yüklü bir bahşiş verirlerdi. Ne var ki ablacığım, bu iş öyle ha deyince olmaz ki." Gervais hala "götürün beni, götürün beni" diye bağırıyordu. "Gitmek istiyorum." "İyi ama önce küçük bir işlem gerekiyor. Bilirsiniz ya, gırk." Bozok baba sanki dilini yutuyormuş gibi gırtlağını bir zorladı. Sonra bu şakayı kendi de beğenerek güldü. Gervais ağır ağır doğrulup ayağa kalkmıştı. Demek ki Bozok babanın yardımı olmayacaktı. Sersem sersem odasına döndü. Karnını doyurduğuna üzülerek kendini samanın üzerine attı. Sefalet insanı yeteri kadar çabuk öldürmüyordu.